Ayrım 32, Duvar, Ahmet Şık, sayfa 258. Emniyet istatistikleri yanlış yorumlandı. Peker'in açıklamalarıyla kayıp silahlar konusuyla ilgili tartışmalar yeniden alevlendi. Muhalefet vekillerinin geçmişteki soru önergelerinden yola çıkılarak yapılan haberler, İçişleri Bakanlığı'nın faaliyet raporunda yer alan kayıp ve çalıntı silah sayısı, istatistiklerinin yanlış yorumlanması ve teyitli olmayan bir takım bilgilerin sosyal medyada yaygınlaşmasıyla bilgi kirliliği ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı her yıl bir faaliyet raporu açıklıyor. Kaçakçılık, istihbarat, harekat ve bilgi toplama, KİHBİ Dairesi Başkanlığı'nın verilerinden yola çıkılarak 2013'ten itibaren kayıp silah, kimlik, araç, plaka ve benzeri konulardaki istatistikler her yıl açıklanan bu raporlarda da yer alıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yıllık faaliyet raporlarında yer alan istatistiklere göre kayıp ve çalıntı silah sayısı 2014'te 14.682 iken 2015'te 91.120'ye, 2016'da 107.628'e çıkmış, 2017'de de 106.740 adede düşmüştü. Bu istatistiklerden yola çıkılarak 2014-2017 yılları arasında kayıp silah oranında %720'lik bir artış olduğu yorumları yapıldı. Kayıp 107 bin silahın 15 Temmuz 2016'da emniyet ve jandarmanın envanterinde olup sivillere dağıtılanlar oldu ve bunların geri alınmadığı öne sürüldü. Tüm istatistiklerde yer alan sayılar 1944'ten beri kayıp ya da çalıntı olan silahların toplu bilgisini içeriyordu. Zaten 2013 yılı raporlarına bakıldığında durum anlaşılıyordu. 2013 istatistiklerinde kayıp ve çalıntı silah sayısı 76.758 olarak görünüyordu. Ancak ne olmuşsa olmuş, 2014 istatistiklerinde o yılın kayıp veya çalıntı olan 14.682 silahın sayısı işlenerek rapor hazırlanmıştı. Ertesi yıldan itibaren yine geçmiş yıldaki kayıplarla birlikte 1944'ten o güne kadar uzanan dönemdeki toplam sayılar verilmeye başlanınca 15 Temmuz darbe girişiminden önceki yıl olan 2015 faaliyet raporunda kayıp silah sayısı bir anda 91.120'ye çıkmıştı. Kayıp bu silahların emniyet ya da TSK envanterinde olanlarla bir ilgisi de yok. İstatistikler ruhsatlı silahını kaybeden sivillerin başvurularına dair verileri gösteriyor. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı da konuyla ilgili yaptığı açıklamada kayıp veya çalıntı 107 bin silah verisinin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kayıp olan silahlarla ilgisi olmadığını söyledi. Çataklı'nın 15 Temmuz sonrası kaybolan silahlarla ilgili bilgilerin de yer aldığı açıklamasına göre, Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde kayıtlı 7 adet MP5 makineli tabanca ile Ankara Emniyet Müdürlüğü envanterine kayıtlı 3 adet G3 piyade tüfeği, 11 adet Kalaşnikov tüfek, 1 adet MP5 makineli tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca ve ayrıca İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterine kayıtlı 1 adet MP5 makineli tabanca olmak üzere toplam 24 silah kayıptı. İçişleri Bakanlığı bünyesinde başka herhangi bir silah kaybı olmadığını söyleyen Çataklı, bakanlığımızın 2017 yılı idari faaliyet raporunda belirtilen rakam, sivil vatandaşlarımızın kaybettikleri silahları da içeren 1944'ten 2017'nin sonuna kadarki 73 yıllık toplam sayıdır. Bu rakamın 15 Temmuz ile hiçbir ilgisi yoktur, dedi. Burada üzerinde durulması gereken bir nokta var. Susurluk döneminde de kayıp silahlar soruşturma ve hatta yargılama konusu olmuştu. Mehmet Ağar o dönemde milletvekili dokunulmazlığı zırhının arkasından konuşmuş ve kayıp silahlar konusunu devlet sırrı olarak tanımlayıp sorgulamaya çalışanların önüne kalın bir çizgi çekmişti. 15 Temmuz'un kayıp silahları konusunun da tıpkı Susurluk dönemindeki gibi gürültüye getirilip unutturulmaya çalışıldığı ortada. Tartışma resmi envanterlerdeki silahlarla ilgili olmadığı halde açıklamaların bu yönde yapılıp herkesin kafasının karıştırılması bu yüzden. Oysa Sedat Peker'in iddialarının envantere kayıtlı olmayan silahlarla ilgili olduğunu bütün yetkililer anlamış durumda. Üstelik bir NATO konsepti olarak çeşitli yerlere gömülen, belli depolarda ya da evlerde tutulan ve bir ayaklanma durumu söz konusu olduğunda kullanılmak üzere sivillere dağıtılacağı öne sürülen silahlardan hep bahsedilir. Öte yandan örgüt operasyonlarında ele geçirilen silah ve mühimmatların ne yapılacağını mevzuat belirlese de buna uyulup uyulmadığı her zaman muallakta kalmış konular arasındadır. Tıpkı yakalanan uyuşturucuların tamamının imha edilmemesi gibi yakalanan silahlar içinde yasal prosedürün ne kadar işletildiği her zaman bir soru işareti olmuştur. Ama zaten devlet olmak da tam olarak böyle bir şeydir. Her zaman yurttaşlar gibi yasalara katı bir biçimde bağlı olmanız gerekmez. O yüzden istemezseniz elinize geçmiş olan silahı envantere sokmaz, kirli işleriniz için kenarda tutarsınız. Dahası AKP iktidarı döneminde neredeyse denetleme kurumlarının tümü sarayın emrine tabi kılındığı için paraların nereye harcandığını, beyaz çay mı yoksa silah mı satın alındığını soracak bir kurum da bulunmuyor. Bu cesareti gösterecek kişi sürgün edilir, işinden atılır. Yargı kurumu tümden sarayın denetimi altında olduğu için hükümetin stratejik hamleleri konusunda kimseye yasal bir sorumluluk yüklenmesi mümkün değildir. Ve hepsini bir kenara bıraksak bile bu işler için örtülü ödenekler var. Sözü edilen kayıp silahlar resmi envanterde kayıtlı olmayan silahlardır ve bu konuda hiçbir yetkili herhangi bir açıklama yapma zahmetine girmedi. Oysa bu iddialar karşısında inkar yolunu seçebilirlerdi, seçmediler. Biz NATO konseptini uygulamıyoruz. Gerektiğinde sivillere dağıtılmak üzere hazırda bekleyen silah depolarımız hiçbir zaman olmadı. Bundan sonra da olmayacak diyebilirlerdi, demediler. Bu devlette her şeyin şeffaf ve yasalara uygun bir biçimde yürütüldüğünü iddia edebilirlerdi, etmediler. 15 Temmuz'da işlenen suçları affettik ama zaten bunların tümü rejimi korumak için vatandaşlarımızın kendi silahlarıyla yaptıkları eylemlerdi. Biz kimseye silah dağıtmadık ya da dağıttık ama tümünü geri topladık. Kayıp silah filan yok şeklinde savunma yapabilirlerdi. Yapmadılar. Tıpkı Susurluk döneminde olduğu gibi 15 Temmuz'un sivil halka dağıtılan ve bir daha geri gelmeyen silahları konusunu önce çarpıtmayla sonra da sessizlikle boğmaya çalıştıklarına ise hiç kuşku yok. Büyük olasılıkla zaten o silahlar iade edilmemek üzere dağıtıldı ve yeni sahipleri tekrar kullanacakları an gelinceye kadar bekleyecekler. Soylu çağırdı, mafya geldi. Bakanlık açıklaması doğru görünse de kayıp silah tartışmalarını yeniden başlatan Sedat Peker'in iddialarına hiç değinilmemesi dikkatlerden kaçmadı. Emniyet istatistiklerinde yer verilenler sivil vatandaşlara ait çalıntı ya da kayıp ruhsatlı silahlarla, yetkililerin açıklamalarında belirtilenler ise devlet envanterine kayıtlıyken kaybolan silah ve mühimmatlarla ilgiliydi. Sedat Peker'in ifşalarında ise devlet envanterlerinde olmayan ya da kaydı yapılmayan silahların iktidar güçleriyle bağlantılı sivillere dağıtıldığı anlatılıyordu. Yani devlet envanterlerinde olmayan silahlarla iktidar yanlısı kişilerden paramiliter bir güç oluşturuyordu. Yani rejimi dizayn etme ya da sağlamlaştırma düşüncesindeki iktidara bağlı yasa dışı silahlı bir örgüt vardı. O örgütte kimler oldu ve kimlerle bağlantılı olduğuna dair sadece tahminler yapılsa da darbe girişimi gecesi ortaya çıkan kimi fotoğraflar bazı ipuçları veriyordu. Dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, muhalefettekiler de dahil tüm siyasiler mecliste toplanmışken darbe gecesi nedense Ankara Oran'daki TRT binasına gitmeyi tercih etmişti. Yanında kuzeni Sadık Soylu da vardı. Dönemin ruhuna uygun mafya, hem dindar hem ülkücü. Süleyman Soylu'ya eşlik edenler arasında olan ve ellerinde Kalaşnikov tüfekler ve otomatik silahlarla görüntüleri yayınlanan Ayhan Bora Kaplan, İsmail Altınok ve Levent Çiçek polis kayıtlarına göre mafya mensuplarıydı. Ülkücü geçmişe sahip her üç isim de dönemin ruhuna uygun bir pozisyon alarak AKP'ye de yanaşmışlardı. Hem ülke ocakları hem de Osmanlı ocakları ile içli dışlılardı. 15 Temmuz gecesi kendileri gibi TRT binasının önünde olan Osman Göpçek'le de ilişkililerdi. AKP döneminin hem dindar hem ülkücü kimlikli mafyası olarak yeraltı faaliyetlerinden kazandıkları paralarla hayır için umreye insan gönderiyor, Ramazan ayında iftar yemekleri veriyorlardı. Recep Tayyip Erdoğan destekçisi ve hayranı olmakla kalmayan Levent Çiçek'in uyuşturucu ticareti, gasp ve hırsızlık gibi suçlardan oluşan bir dizi polis kaydı vardı. Bir dönem Osmanlı Ocakları Gençlik Kolları Genel Başkanlığı'nı da yürüten Çiçek, Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Can Polat'ı paralelci diye suçlayarak istifa etmişti. Organize suç örgütünün elebaşı olmak suçundan 2012 yılında bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Çiçek, 16 Nisan başkanlık referandumu çalışmaları sırasında da bir otobüsün Erdoğan fotoğraflarıyla giydirilme masraflarını karşılamıştı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı AKP milletvekili aday adayı olduğu dönemde AKP binasında karşılayan isimlerden birisi de olan Çiçek, sosyal medya hesabından da Binali Yıldırım'ın başbakan olduğu dönemde çekilmiş fotoğraflarını paylaşmıştı. Milletvekili listesine değil, gözaltı listesine girdi. İsmail Altunok 24 Haziran 2018 seçimlerinde AKP'den Ankara 1. Bölge Milletvekili aday adayı olmuştu. 16 Nisan referandumu sırasında Erdoğan'ın mitinginde eti meskutlu ülkücüler seninle pankartını açtıran Altunok'un Osmanlı ocaklarıyla olan yakın ilişkileri de sık sık gündeme gelmişti. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında ellerinde silahlarla poz veren Altınok, polislerle birlikte nöbette olduklarını gösteren fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Milletvekili aday listesine giremeyen Altınok, TRT önünde bulunan diğer isimlerden biri olan dayı lakaplı Levent Çiçek ile birlikte Ankara Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'nün gözaltı listesinde yer aldı. Seçimlerden iki hafta önce mafyaya yönelik yapılan polis operasyonunda gözaltına alınanlar arasında Levent Çiçek de vardı. İsmail Altunok ise firari şüpheliler arasında yer alıp yakalama kararıyla aranan isimler arasındaydı. 10 Haziran 2018'de hayata geçirilen operasyon, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, örgüte üye olmak, adam yaralamak, gasp ve tehdit iddiasıyla başlatılan soruşturmada polisin İsmail Altunok grubunu takibe almasıyla başlamıştı. Polisin tespitlerine göre grup kumar oynatmak, nitelikli dolandırıcılık, hedef aldıkları kişilere karşı tehdit, işkence ve zor kullanmak gibi suçlara bulaşmıştı. Çetenin başı İsmail Altunok ile irtibatı tespit edilen Tanju Çolak'ın da alacaklarını tahsil etmek için çete üyeleriyle anlaştığı iddia ediliyordu. Ankara merkezli operasyonda eski futbolcu Tanju Çolak'ın yanı sıra yeraltı dünyasından birçok isim de gözaltına alındı. Ankara Valiliği'nin operasyonla ilgili yaptığı açıklamasında şüphelilerin kasten yaralama, tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma, hakaret, nitelikli yağma, mala zarar verme, nitelikli dolandırıcılık, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, görevi kötüye kullanma, göreve ilişkin sırrın açıklanması, hürriyeti tahdit suçlarını işledikleri şüphesiyle gözaltına alındığı belirtiliyordu. Açıklamaya göre şüphelilerle birlikte 17 adet tabanca, 356 adet fişek, 86 adet av tüfeği kartuşu ele geçirilmişti. Tanju Çolak'la birlikte bazı şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Levent Çiçek ise tutuklanmıştı. Rakipleri temizlendi, önü açıldı. Üçüncü ve son isim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın olduğu öne sürülen Ayhan Bora Kaplan'dı. Rakip mafya gruplarının polis operasyonlarıyla çökertilmesinden sonra öne açılan Kaplan, Ankara Çinçin'de torbacı iken baronlar arasına katıldı. Genç yaşında şatafatlı bir yaşam sürüyor, oğlu için gösterişli sünnet düğünleri yapıyor, pahalı lüks arabaların içindeki fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyordu. Ankara yeraltı dünyasının tanınmış isimlerinden Öksüz Ahmet lakaplı Ahmet Aramaz'ın yeğeni olan ve başkentin büyük mafya gruplarından birini yöneten Bülent Aramaz, 23 Ağustos 2014'teki bir operasyonda polislerle girdiği çatışmada öldürülmüştü. Olaydan sonra yakınlarının dile getirdiği iddialara göre polislerle girdiği çatışmada yaralanan Aramaz, ölmesi için ambulansta hiçbir müdahale yapılmadan bekletildikten sonra hastaneye götürülmüştü. Polis teşkilatıyla rüşvet ilişkisi kurdu, öne sürülen Kadir İnan ve çetesiyle girdiği hakimiyet savaşında rakibinin öne açılması için Aramaz'ın öldürüldüğü iddia edilmişti. 2016'da İçişleri Bakanı olmasından sonra uyuşturucu tacirlerine savaş açtığını belirten Süleyman Soylu'nun talimatıyla polis teşkilatı Ankara'daki önemli mafya gruplarına büyük operasyonlar düzenlemişti. 2018 yılı içerisinde yapılan iki büyük operasyonda önce Arif ve Yavuz Ötleş kardeşlerin çetesi, ardından da Ankara'da uyuşturucu ticaretinin %70'ini elinde bulundurduğu iddia edilen Muzaffer Alkaç'ın liderliğini yaptığı çete çökertilmişti. 2019 yılı başında yapılan büyük bir operasyonda da Kadir İnan çetesi çökertilince Ankara uyuşturucu piyasasındaki torbacıların en büyük tedarikçileri temizlenmiş oldu. Büyük mafya gruplarının çökertildiği operasyonlarda rakipleri ortadan kaldırılırken nedense kendisine dokunulmayan Ayhan Bora Kaplan da işlerini giderek büyütmüştü. İddiaya göre Kaplan uyuşturucudan kazandığı parayla tefecilik yapıyor, yüksek faizlerle verdiği paraları ödeyemeyenlerin iş yerlerine el koyuyordu. Kazanılan yüksek meblağlı paralarla da Ankara'da Haymanalıların elinde bulunan gece kulüpleri, pavyon ve barların da aralarında bulunduğu mekanlar son birkaç yılda el değiştirerek Kaplan grubunun hakimiyetine geçiyordu. Tren, makyaj, klarnet, viner ve günay gibi mekanlar artık Kaplan'ındı. Ankara'nın meşhur Tatar aşireti mensuplarından Mahfuz Tatar'ın Çankaya'da bir eğlence mekanına alınmaması üzerine çıkan kavgadan sonra öldürülmesi de Kaplan grubuyla ilgiliydi. Güvenlik kameralarının an beyan kaydettiği cinayeti işleyenlerin Muhammed Kaplan ve Semih Arslan olduğu belirlendi. Cinayetten bir gün sonra zanlılardan Semih Arslan 9. kattaki evinden düşerek öldü. Diğer zanlı Muhammed Kaplan tutuklanırken Arslan'ın şüpheli ölümü ilgili soruşturma kayıtlarına intihar olarak geçti. Bir Gün gazetesinden Erk Acerer'in iddiasına göre Tatar aşiretini kıramayacağı üst düzey birileri devreye girmiş ve huzur teminatı olarak ödenen diyetle olay kan davasına dönüşüp büyümeden önlenmişti. Acerer'in iddiasına göre yapılan anlaşma gereği cinayete karışan kişi de öldürülecekti. Kayıtlara intihar olarak geçen Semih Arslan'ın ölümü de bu anlaşma ile ilgiliydi. Soylu'nun konuşmaları soruşturma dosyasında. 15 Temmuz gecesi bu mafya gruplarının TRT'nin önüne Soylu'nun çağrısı üzerine geldikleri iddiası herkesin bildiği bir sır artık. İddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Soylu, kendisiyle ilgili eleştirel yorum yapanlara cevap vermek için de kullandığı sosyal medya hesaplarından da konuyla ilgili bir izahatta bulunmadı. T24'ten Tolga Şardan konuyla ilgili 1 Haziran 2021'de yayımlanan yazısında TRT önüne çağrılan mafya gruplarına mensup kişilerin telefonlarının uyuşturucu madde ticareti soruşturması kapsamında Ankara polisince dinlendiğini yazdı. Şardan İçişleri Bakanı'nın telefonla konuştuğu kişinin de dinlenen uyuşturucu tacirleri arasında olduğunu belirterek Soylu'ya telefon dinlemesine ait kayıtların halen Ankara Adliyesi'ndeki adli emanet bölümünde ileride yapılacak adli soruşturma için bekletildiğinden bilginiz var mı sorusunu yöneltti. Yani Soylu'nun konuşmalarının kayıtları Ankara Adliyesi'ndeki bir uyuşturucu ticareti soruşturmasının dosyaları arasında duruyordu. Uyuşturucu tacirine silah ruhsatı. Sedat Peker 15 Temmuz 2021'deki Twitter mesajlarında darbe girişiminin yıl dönümü olması nedeniyle de olduğu anlaşılan yeni iddialarını başka bir hatta çekerek Fettah Tamince'nin darbe girişiminden bu yana kullanıldığını ifade ettiği seri paylaşımlarda bulundu. Peker mevcut FETÖ yargılamalarına göre Tamince'nin suçlu olması gerekirken sahip olduğu zenginlikle hakkında açılan soruşturmaları kapattırdığını öne sürdü. Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Bataklı Operasyonu'nda ismi geçen Çetin Gören'e, birisi suikast silahı olarak bilinen Glock marka olmak üzere iki silah ruhsatı verdiğini de açıkladı. Twitter paylaşımlarında Süleyman Soylu'nun Habertürk TV'de kendisinin uyuşturucu baronu Çetin Gören ile aynı fotoğraf karesinde olmakla suçlandığına işaret eden Peker, sonrasında kaşarlık yapıp ben size bu uyuşturucu baronundan bahsetsem aklınız karışır mahiyetinde sözlerle konuşmasına devam etmişti. Bir de konuyu bataklık operasyonuna bağlayıp bu işin içinde FETÖ de var demişti. Davanın iddianamesi açıldı. Şahsıma karşı hiçbir suçlama yok. O şahısla sadece kalabalık bir grupla bir kere resim çekildiğim anlaşıldı dedi. Daha önce Süleyman Soylu'nun oğlunun kendi adına tahsisli plakayı kullandırdığı Nevzat Kaya'dan adının geçtiği bataklık operasyonundan kurtarmak için 5 milyon dolar para istediği iddiasını da anımsatan Peker, Nevzat Kaya'nın bu suçlama ile ilgili tutuklanıp cezaevine girdiği halde takipsizlik kararı verilerek dosyadan tamamen çıkartıldığı da ortaya çıktı dedi. 32. ayrımın sonu. Sayfa 267.